Hoş geldiniz. Bugün 3 konuyu birleştireceğim. Birbiriyle çok alakalı duyulmayabilir konular ben anlatırken. Ama birbiriyle çok alakalı olan 3 konu birleşecek. Arada konunun değiştiğini ve bir önceki konuyla bağını bulamadığınız noktada anlayın ki orada çok önemli bir geçiş yaptık. Ve onun üzerine biraz daha dikkatinizi toplamaya çalışın. Önce üzerine konuşacağım şey karar. Nasıl karar aldığımız. Sonra da zamandan devam edeceğim. Zamanı anlatırken ne diye anlatıyoruz zamanı? Ne diye bahsediyoruz? Aslında zaman dediğimiz şey ardı ardına gelen, yoga sutralarda anlattığımız şey, ardı ardına gelen anların devamlılığı. Anlar ardı ardına geldiği sürece zaman dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Birçok an birbirini tekrar ettiği sürece zaman algısı gerçekleşiyor. Ama zamanı duyular aracılığıyla gerçekleştiremiyoruz. Lakin duyularımız çalışıyorsa zamanın içinde olduğumuzun farkında oluyoruz. Yani elimiz, gözümüz, dilimiz zamanı algılayamıyor. Ama bunları kullanabildiğimizde zamanın içinde olduğumuzu bilebiliyoruz. Yani zaman duyuların kullanılması için bir kaynakken, duyular zamanın bilinmesi için aslında temel bir araç değil. Zamanı ölçme kabiliyetleri yok. Değil mi? Bizi bir odaya kapatsalar ve hiç ışık almıyor olsa oda, bugün saatin kaç olduğunu bilemeyiz. Bizi 10 yıl kapatsalar, 10 yıl boyunca 10 kere güneşin etrafında dünya tur attı diyemeyiz. Çünkü duyularımız herhangi bir şekilde zamanı algılamıyor. Duyular kısa süreli ancak zamanın farkındalığını yaratıyor. Yani elimi oynattığımda zamanın farkına varıyorum. Ama ölçerek değil. Aslında bir ölçü birimi olmuyor elim. Sadece orada oluşan hareketten dolayı zamanın olduğunu bilebiliyorum. Şimdi karara gelirsek de saçınızı kaşıdığınız bir anı düşünün veya omuzunu kaşıdın. Sen saçını kaşıdın ya da elini alıp buraya koydun. Elini alıp buraya koyarken önce elini alıp buraya koyacağını kararını vermiyorsun. Ya da saçını kaşırken önce saçını kaşıyacağını kararını vermiyorsun. Ya da herhangi bir şekilde konuşurken elini kolunu oynattığında bunların kararını vermiyorsun. Ne oluyor? Bunlar oynamaya başladıktan sonra oynatma fikri ortaya çıkıyor. Ya da saçını kaşımaya başladıktan sonra saçını kaşıdığını ve kaşımak istediğini biliyor oluyorsun. Aslında dikkat ederseniz birçok eylem önce başlıyor, sonra karar veriyoruz. Doğru mu, yanlış mı? Mesela elini böyle yaptın. Böyle yapmaya karar vererek mi yaptın yoksa böyle yaptıktan sonra mı farkına vardın bunu yaptığını?
Sonra.
Önce hareket geliyor. Sonra bunun üzerine karar geliyor. Yoga'da şunu söylüyoruz. Aslında hiçbir şey yapmaya karar vermiyoruz. Özgür irade bir şey yapmakta ortaya çıkmıyor. Özgür irade bir şey yapmamakta ortaya çıkıyor. Örneğin elim saçıma gidecekken elimi saçıma götürmekten vazgeçebilirim. Ya da buradan oraya tam yürümek için hareket etmek istediğimde yürümekten vazgeçip burada sabit kalabilirim. Özgür iradem durma noktasında kullanılabilir. Hareket noktasında aslında özgür iradem kullanılamaz. Çıkarttığımız kelimeleri, cümleleri düşünün. Konuşurken çok hızlı konuşuyoruz ama bu kadar hızlı düşünerek konuşmuyoruz. Yani bilinçli olarak bu cümlelerin hepsini tek tek seçip, bu kelimelerin hepsini yan yana getirip ardından ağzımızdan çıkartmıyoruz. Bu kelimelerin hepsi ağzımızdan zaten çıkıyor. Ancak neyi çıkartmak istemediğimiz noktasında durup ona engel oluyoruz. Yani yoga öğretisi diyor ki aslında eylemleriniz zaten ortaya çıkmak için kendileri filizleniyor. Sen sadece özgür iradeni eylemi gerçekleştirirken değil, neyi nasıl yapmayacağını belirleyebiliyorsun. Yani aslında duracağın noktaları ve gerçekleştirmeyeceğin noktaları seçebiliyorsun. Ve zaman algısında ne dedik? Anlar birbiri ardına gelir ve birbiri ardına gelen şeylere zaman deriz. Ne zaman ki anlar birbiri ardına gelmeyi ardışık şekilde devam ettirmeyi durdurur, işte o zaman kişi anda kalır. Anda kalmak demek de aslında hep işte duyuyoruz ya, anda kal, anda kal, bulunduğun anda kal. Anda kal demek şu anı yaşa demek, yani bu akan süreyi, akışı yaşa demek değil. Anda kal demek bulunduğun karede o karenin içinde kal demek. Fotoğraf karesi gibi düşün. Bu an hareketsiz kaldığında, artık bir sonraki ana geçme çabası olmadığında, yani film izlediğinizi düşünün, hepsi ard arda geliyor ve bir görsel ortaya çıkıyor. 60 saniyede 60 kare ard arda geldiğini düşünün ve bir şey görüyor oluyorsunuz. Ve ne zaman ki bu duruyor, pause'a basıyorsunuz, bir anı durdurmuş oluyorsunuz. Bir anda kalmış oluyorsunuz. Tıpkı fotoğraf gibi. Kişi ne zaman ki bir anda kalmayı başarır, işte anda kalmak dediğimiz şey o zaman ortaya çıkar. Ve kişi ancak anda kalabildiğinde hiçbir şey düşünmeme şansı var. Neden? Çünkü az önceki söylediğim şeyle bunlar birbirini destekleyen şeyler. Az önce ne dedim? Kişi önce eylemini gerçekleştirir, sonra bunun üzerine karar verir. Aynı şekilde zihin sürekli olarak düşünür ve bir şeyleri gerçekleştirmeni sağlar. Ve sen sonradan bunu biliyor olursun. Senin için zaten zihin bir şeyleri planlar. Sen zaten buraya geldiğinde nereye oturacağını ilk odaya girer girmez seçmişindir. Ama bunun farkında olmazsın. Vücudun oraya gider, oraya otur... Şeyi düşünün, içeriye giriyorsunuz, bir yere yaklaşıyorsunuz, sonra nereye otursam diye bakıyorsunuz. Zaten bedenin nereye oturacağını seçiyor. Sen sadece sonra oturacakmış gibi yapıyorsun. Aslında 1900'lerde yapılan çok güzel bir araştırma var. Profesörün adını unuttum şimdi. Adam şunu üzerine bir araştırma yapıyor. Yanağınızı kaşıdığınızı düşünün. Önce kaşıdığınızı zihnen biliyorsunuz. Zihnen kaşıdığınızı bildikten sonra bu hareket yarım saniyenin üzerindeyse zihin buranın nasıl hissettirdiğini hatırlıyor. Ve buranın nasıl hissettirdiğini hatırlayarak öncesinden kaşımış gibi bir hisle kaşımaya devam ediyorsunuz. Yani aslında bir duyusal his yaşadığınızda his bir adım geriden gelmeye başlıyor. Yani hissettiğiniz şey bilmekten bir adım geriden geliyor. Önce biliyorsunuz, sonradan hareket geliyor. Yani hareketin yarattığı his geliyor. Anlar birbirini takip ediyor ve bunun sonucunda zaman oluşuyor dedik ya, işte aslında da bir andan diğer ana geçtiğinizde his, o anki hareketin hissi bir sonraki anda duyusal olarak yaşanmaya başlıyor. Beden önce zihnin bildiğini alıyor ve zihnin bildiğini hafızaya yerleştiriyor, simritidere yerleştiriyor ve bu bildiği bilgiye göre hareketin devamlılığını ortaya çıkartıyor ya da hissin devamlılığını ortaya çıkarıyor veya hissin bilgisini ortaya çıkarıyor. Aslında buranın kaşıdığında, yanağını kaşıdığında bunun bilgisi sonucunda hissi ortaya çıkıyor. Bunu bildiğin için hissediyorsun. Bilmiyor olsan hissetmiyor olacaksın. Ve bütün hayatımızdaki ortaya çıkarttığımız kimlik de aslında bütün bunların tabanında ortaya çıkıyor. Yani öncelikli olarak nasıl eylem gerçekleştireceğimizi belirleyen bir zemin oluşturuyoruz kendimize. Bir karakter oluşturuyoruz, bir yapı oluşturuyoruz. Bu karakter dediğimiz şey ne sevdiğimiz, ne yediğimiz, işte neleri doğru bulduğumuz, neleri yanlış bulduğumuz, nasıl tepkiler verdiğimiz, nasıl tepkiler vermediğimiz, bunların hepsini belirleyen bir zemin oluşturuyoruz. Siz, birisi size herhangi bir etkide bulunduğunda buna vereceğiniz tepki sizin kararınızdan önce ortaya çıkmaya başlıyor. Ve siz bu tepkiyi verdikten sonra doğru bir tepki verip vermediğinizi ölçmeye başlıyorsunuz. Ki hayatınızda genel olarak böyle olmuyor mu? Önce biri size bir şey söylüyor, bir cevap veriyorsun. Sonra bu cevabın sana yakışıp yakışmadığını düşünüyorsun. Ya da bu cevabı onun hak edip hak etmediğini düşünüyorsun. Ya da ona daha şiddetli bir şey söylemiş olmayı ya da daha az şiddetli bir şey söylemiş olmayı diliyorsun. Bu şey gibi bir karikatür vardı ya, insanlara verecek cevabım hep var ama gece yattığımda aklıma geliyor. Hani o anda aklıma gelmiyor. Çünkü o anda aklına gelmeme sebebi o anda zihnine yeşerttiğin şeyler nelerse, oluşturduğun altyapı neyse onun cevabı ortaya çıkıyor. Kimse verdiği cevabı verdiği anda kolaylıkla seçmiyor aslında. Seçemez demiyorum. Kolaylıkla seçmiyor. O andaki ilk cevap, ilk tepki her zaman zeminin tepkisi. Yani senin bugüne kadar yaratmış olduğun kişinin, modifikasyonların tepkisi. Ardından bazen düşünün, şöyle olur, birine bir tepki verirsiniz. Bir saniye sonra dersin ki yok yok ya, öyle demek istemedim, bir anda parladım. Bir saniye sonra karar verirsin. Bir saniye sonra dersin ki niye bunu dedim? Çünkü gerçekten niye bunu dediğini bilmiyorsun. Senin kararın değil. Ve işte meditasyon hayatımıza bu noktada giriyor. Bir şeyi seçme hakkımız yok. Yani yaparken seçme hakkımız yok. Ama yapmamayı seçme hakkımız var. Gerçekleştirmemeyi seçme hakkımız var. Ve gerçekleştirmemeyi seçebildiğimiz noktada meditasyon dediğimiz şey başlıyor. Hareketi gerçekleştirmemeyi seçtiğimde, durmayı seçtiğimde, kalmayı seçtiğimde, işte o zaman gerçekten içimdeki kişinin, yani bütün o ben dediğimin ötesindeki şeyin nasıl bir tepki ortaya çıkartmamı bekleyip beklemediğini gözlemleme şansım var. Modifikasyonların ne diyoruz? Aldatıcı olduğu noktada, yani ortaya çıkan tepkilerinizin hala aldatıcı olduğu noktada, sana bir şey yaptığında ona öfkeli bir tavırla yaklaşmaya başladığın noktada ve ona belki şiddet uygulamaya kalkacağın noktada, yani bu aslında senin bildiğin, tabanında yerleşmiş olan, bugüne kadar öğrendiğin şeylerin bir ürünü olarak ortaya çıkacak ya, aslında aldatıcı bir şey. Bugüne kadar öğrendiklerimin sonucu olarak bu tepkiyi vereceğim. Bunun farkına vardığımda vermek istediğim tepki onu incitmek değil, onu kırmak değil, onu azarlamak değil. Bunun farkına vardığımda durabilmeyi seçebiliyorum. Yani bunu iptal etmeyi, bu uygulamayı iptal etmeyi seçebiliyorum. Bunu iptal edebildiğim takdirde başka neyi ortaya çıkarabileceğimi görme şansım olur. Durabilirsem, benim şu anda ona göstermek istediğim tepkine, bu söylediklerine vermek istediğim bir cevabım varsa, bu cevap ne? Bunu görebilmem için önce durabilmem lazım. Duramadığım takdirde, otomatik çıkan o tepkiyle hareket ettiğim takdirde, tıpkı ellerimin anlatırken otomatik hareket ediyor olması gibi, otomatik bir akışa müsaade ettiğim takdirde, o zaman aslında bugüne kadar yarattığım ben dediğim bütün o cümlelerin, bütün o bilginin açığa çıkmasını sağlamış oluyorum. Aslında açığa çıkmış olan şey ben olmuyor. Ben dediğim şey, yani ben dediğim şey yarattığım ben, ama aslında gerçekten ben olarak hissettiğim kişinin tepkisi olmuyor. Olmuyor ki sonra sorgulamaya başlıyorum. Kendimi sorguluyorum, söylediğim şeyi sorguluyorum, iletişimimizi sorguluyorum. Bir sürü şeyi sorguluyorum. Neden? Çünkü önce o ortaya çıktı. Önce ben seçmedim onu söylemeyi. Önce o ortaya çıktı. Ve neden önce onun ortaya çıktığını sorguluyorum. Ama ancak bunu ne zaman sorgulayabiliyorum? Gerçekten farkındalığım, söylediğim şeyin, öğrendiğim bütün o bilgiler tarafından ortaya çıkarıldığını idrak ettiğinde. Aksi takdirde, yani farkındalığım bu noktaya yükseldiğinde, aksi takdirde insan ne oluyor? Bir şey söylediğinde arkasında durma ihtiyacı duyuyor. Neden? Çünkü bu da öğrenilmiş bir bilgi. Bir şey söylediysen arkasında dur. Otomatik olarak aslında sistem kendi kendini koruyor. Önce bir şey söylüyorum, sonra arkasında durmak için başka bir tavır sergilemeye başlıyorum. Sonra tükürdüğümü yalayamayarak tekrar bu tavrı devam ettiriyorum. Ve bir bakmışım, hiç istemediğim bir noktaya gitmiş her şey. Sonra oradan nasıl döneceğimi arayıp bulmaya çalışıyorum. Ama bir türlü geri dönecek bir yol bulamıyorum. Neden? Çünkü oraları da başka bilgilerle kapatmış oluyorum. Yani aslında kendime hareket edecek o kadar belirli bir alan yaratıyorum ki bu alanın içinde kendi hatamı başka hatalar normalleştirmeye başlıyor. Ya da kendi tepkimi başka tepkiler normalleştirmeye başlıyor. Ve bu da iletişim kuran kişiyi ben değil, bugüne kadar bana öğretilmiş olan her şeyin toplamı haline getiriyor. Ben iletişim kuramıyorum onunla. Bana öğretilen her şey o iletişimi kuruyor. Benim etrafımdaki annem o iletişimi kuruyor. İçimdeki annem, içimdeki babam, içimdeki doktor, içimdeki arkadaş, içimdeki öğretmen, içimdeki şoför, içimdeki yolda yürüyen adam, içimdeki kahveyi yapan çocuk. Bunların hepsinin harmanladığı o işte şey gibi düşünün. Bir telefon ettiğinizde otomatik konuşan biri çıkıyor ya karşıya ve onları kaydederken kelimelerle kaydediyorlar ve kelimeleri birleştiriyor ve sana bir cümle kuruyor. Aslında aynı şeyi yapıyorum. Bana gösterilmiş bütün davranışların toplamından kendime bir sentez yaparak bir tepki ortaya çıkartıyorum. Ve bu ortaya çıkarttığım tepki benliğimin çok daha dışında bir yerde gerçekleşiyor. Ve sonra durup arıyorum, işte ben kimim diye arıyorum. Ben niye böyle yapıyorum diye arıyorum. Benim başıma niye bunlar geliyor diye arıyorum. Sonra da ben kimim diye aramaya başlıyorum. Çünkü içimde o kadar fazla insandan aldığım bilginin ve tavrın sentezi var ki sonra arayış başlıyor. Ve o kadar fazla insandan aldığım bilginin sentezi var ve tavrın sentezi var derken hep konuştuğumuz bir konu var ya, biri sana nasıl davranırsa, örneğin sana geldi vurdu, onun sana vurmasını istemiyorsan, sana yumuşak davranmasını istiyorsan, geri dönüşte sen de ona vuruyorsan aslında aynı bilgiyi, aynı tavrı onun haznesine vermiş oluyorsun. Ama geri dönüşte ona sana davranılmasını beklediğin gibi davranıyorsan, işte o zaman ona onu kodluyorsun. Böyle de bir davranış modeli var. Bunu da gözden geçirmek ister misin'i veriyorsun. Aslında hep davranılmasını istediğimiz karşılığı vermiyoruz karşı tarafa. Biri bize beklemediğimiz bir şeyi, istemediğimiz bir şeyi yaptığında karşılığında verdiğimiz tepki keşke bana böyle davransan tepkisi olmuyor. Sen bana nasıl öyle davranırsın? Öc alma tepkisi oluyor. Çünkü öğrenilmiş bilginin içinde genel olarak ne var? Onun verdiği tavır benim bilgimin içine yerleşiyor ve aynı tavrı ona uygun olarak görüyorum. Çünkü o da sana bu tavrı gösterirken zaten senin bilgi haznene bu tavrı bırakıyor. Ve alıp sen seninkini ona vereceğine onunkini kullanmaya başlıyorsun aslında. Neden? Çünkü senin bilgi alanına ekilmiş oluyor, dedim ya. Tabanında var. Tabanında olduğu için sen daha uygulamaya karar vermeden uygulama başlamış oluyor. Sonrasında durup ben niye bunu yaptım ya da neresinde durabilirimi araştırmaya başlıyor aslında kişi. Ve zaman anların devamıysa, bir sürü an birbiri ardına geldiğinde zamanı ortaya çıkarıyorsa, bunların ardı ardına gelmesi de gunaların, yani bütün niteliklerin, iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın, üç niteliğin aslında tezahürlerinin, neydi bu üç nitelik? Her şeyin uyum içinde olması, her şeyin devamlılığının sağlanması ve de karanlık eylemler, yani tembellik getiren veya işte yanlış olarak aksedilebilen, kötü olarak ifade edebilen kısımları ortaya çıkaran tamasik nitelik. Ve bu nitelikler bilinebilir olduğu sürece, kişi bunları yaşıyor olduğu sürece, bir şey sana iyi, bir şey sana kötü, bir şey sana doğru, bir şey sana yanlış geliyor olduğu sürece de zaman kendini devam ettirmeye başlıyor. Çünkü sen niteliği buldukça bir sonraki aslında kareyi yaratmış oluyorsun. Yani zaman aslında zihinle birlikte işleyen bir şey, değil mi öyleyse? Çünkü sen nitelikleri zihin aracılığıyla bulabiliyorsun. Nitelikler zihin aracılığıyla bulunabiliyorsa o zaman ancak zihin durdurulabildiğinde, zihin tarafından nitelikler ayırt edilemediğinde ya da edilmediğinde, ikisi de aynı şey fakat farklı şekilde gerçekleşiyor. Ancak zamanın dışına o zaman kişi çıkabilir. Ya da zamanın ne olduğunu o zaman kişi idrak edebilir. Şu an zaman ölçülebilir bir şey mi sizin için? Belki ölçüyorsunuz kendinizce bir ay, üç yıl, ama bütün zamandan bahsediyorum. Her gün aynı günmüş gibi olsa bile, her pazartesi pazartesi ya da her gün 24 saat olsa bile, sizce her 24 saat aynı uzunlukta mı? Hepsi aynı boyda mı gerçekleşiyor? Zamanın mutlak bir uzunluğu mu var? Tıpkı fotoğraf gibi düşünün. Çok uzaktan da sevinci çekebilirim, çok yakından da çekebilirim. Dik de çekebilirim, yan da çekebilirim. Değişebilir. Bu anın boyutları değişebilir. Bir an gelir, o kadar uzun yaşanır ki. Yani bir zaman ardışığı, an ardışığı o kadar uzun yaşanabilir ki ve bir salı diğer bugüne kadar yaşadığın her salıdan çok daha uzun olabilir. ve bir salı diğer yaşadığın bütün salıların en kısası haline dönüşebilir. Hiçbir gün ne kadar bunu 24 saat olarak ölçebiliyor gibi de gözükse insan, hiçbir gün boyut olarak ölçülemez. Hiçbir rakam zamanın aslında ifadesini gerçekleştirmez. Kişi acı içerisindeyken zaman çok yavaşlar, değil mi? O kadar yavaşlar ki hiç bitmeyecekmiş gibidir. Ya da havaalanında aktarmanız var ve yapacak hiçbir şeyiniz yok önümüzdeki 8 saat. O 8 saat en uzun 8 saattir. En sevdiğiniz insanla görüştüğünüz sadece bir saatiniz var. 5 dakika gibi geçer ve başka yerlere geç kalırsın. Zamanın boyutu aslında mutlak bir kendi içinde boyutu olsa da bu boyut günden güne ölçülebilen bir şey değil, salıdan salıya ölçülebilen bir şey değil veya saatten saate ölçülebilen bir şey değil. Ama zaman zihin tarafından doğrudan eş bir şekilde deneyimlenebildiği için, yani zihin tarafından doğrudan bir element olarak kullanılabildiği için, aslında zamanı bilmenin tek bir yolu var, zamanı idrak etmenin tek bir yolu var. Zihnin ötesine gidebilmek, yani zihnin düşüncelerini durdurabilmek. Zihnin düşünceleri durdurulabildiği an zaman dediğimiz şey artık zihin tarafından ilerletilemeyeceğinden dolayı, yani nitelikler ortaya çıkarılamadığından, anlar devam edemeyeceğinden dolayı her bir an görülebilir olur. Her bir an fark edilebilir, anlaşılabilir olur. Bunu sağlayan şey de aslında kişinin düşünceler yoluyla ortaya çıkarttığı farklılıklardan kurtulmak. Ve birbirimizle iletişime geçmenin yolu ne? Aslında en kolay yolu farklılıkları gözlemlemek, değil mi? İnsanın birbirini fark etmesinin en büyük yolu fark etmek diyoruz zaten. Fark etmesini sağlayan ne? Farklılıkları bularak insan birbirini fark ediyor. Cümledeki farklılıkları bularak, tavırdaki farklılıkları, görünüşteki farklılıkları. Bu sayede kişi başka biriyle iletişim kurma yolu buluyor. Farklılıklar sayesinde. Ve bu farklılıklar sayesinde kişi hem duymayı hem duyulmayı aramaya başlıyor. İhtiyaç duymaya başlıyor. Çünkü farklılıklar var ya, bu farklılıklardan dolayı hem ifade etme ihtiyacı oluşacak hem de ifade duyma ihtiyacı ortaya çıkacak. Kişinin farklılıkları ortadan kaldırmasının da yolu ne? Dualiteyi, yani zıtlıkları, ikililikleri, farklılaşmaları ortadan kaldırmak. Ve meditasyon dediğimiz şey de aslında bunu yapmıyor mu? Yani senle benim bir farkımın kalmadığı noktada, iki kelimenin birbirinden farkı kalmadığı noktada uyku halini düşünün. Uyurken hiçbir şeyin başka bir şeyden farkı yok, değil mi? Sadece uyuyorsun. Hiçbir şey yok başka. Ne zaman var? Belki sen hepimiz uyuduk ya da hepimiz şu anda duruyoruz, uyumasak bile. Bir anda bu an dursa ve bir sonraki an gelmese, hepimizin zihni dursa, hiçbir şey düşünmüyor olsak, gerçek anlamda hiçbir şey düşünmüyor olsak, hani o hiçbir şey düşünmediğini düşündüğün andan bahsetmiyorum, hiçbir şey düşünmüyor olsak ve bir sonraki an gelmemiş olsa ve bu iki an arasında 100 yıl geçmiş olsa, hiçbirimiz bunun farkına varmayız. Neden? 100 yıl geçtiğini anlamamızın tek yolu değişimler. Eğer hiçbir şey değişmediyse 100 yıl geçtiğini anlama şansımız da yok. Ve 100 yıl geçtiğini anlayamadığımız noktada da bizim için 100 yıl geçmemiştir. Bizim için sadece bir hadise ya da bir saniye, ne kadar algılıyorsak o kadar geçmiştir. Eğer değişim varsa ancak zamandan bahsedebiliriz. Durum böyleyken zaman bu kadar zihnin ötesinde bir hareket gerçekleştirirken ve zihinle birlikte hareket gerçekleştirirken, zihnin ötesinde ama zihinle birlikte hareket gerçekleştirirken ve aynı zamanda sadece şu an varmış gibi yaşama yaklaşımı da var ya, tek gerçek şu an. Bütün olan her şey şu anda gerçekleşiyor. Bütün bunlara baktığımız noktada da eğer sadece şu anı gerçekmiş gibi kabul edersek, aslında geçmiş şu anın geçmişi. Gelecek şu anın geleceği. O zaman bahsettiğimiz geçmiş ve gelecekler de çökmeye başlar. Bu sefer ne olur? Sanki gelecek bu andan bağımsızmış gibi olmaya başlar. Ya da geçmiş sanki şu anın bir parçası değilmiş gibi olur. Yani ağaç sanki büyümedi ve o meyveyi vermedi. Meyve sadece oradaydı. Ağaç hiçbir süreç geçirmemiş gibi gerçekleşir. Oysa buna tamamen şöyle yaklaşmak lazım. Bir nokta geçmiş ve gelecek ve bir noktada da space, yani alan bulunur, mekan bulunur. Kişi hep o noktada kaldığı sürece geçmiş ve gelecek içinde bir mekan kaplamaya başlar. Aslında obje her zaman olduğu yere doğru hareket eder. Ne ifade etti bu size? Obje aslında her zaman olduğu yere doğru hareket eder. Ve olduğu yer neresi ise bulunduğu her anda da kişi oradadır. Hiçbir an yoktur ki obje ait olmadığı bir yerde olsun. Ve hiçbir hareket yoktur ki objenin ait olduğu yer dışında bir yere olsun.
Yani biz objeysek gelecekteki halimize doğru gidiyoruz. Ama nasıl aslında oradayız?
Hepsi tek tek kare kare kare kare.
Ne anladınız bilmiyorum ama umarım doğru şeyi anlamışsınızdır. Çünkü bu söylediğim şey aslında bütün hayatınızın formülü. Bütün hayatınızın formülü, çünkü bütün hayatınız bunun üzerinden işliyor. Bütün hayatınız bunun üzerinden işlerken bütün verdiğiniz tepkiler, yani ilk baştaki anlattığım şey, her türlü etkiye verdiğiniz tepki de bulunduğunuz yere hareketinizi gerçekleştirmek için ortaya çıkıyor. Kişi sonradan buna karar veriyor olmasının sebebi ise zihin hep olduğu yere doğru hareket etme çabası içerisindeyken bilinç hiçbir yere ait olmadığı için bütün bu zamanın üstüne çıkmaya çalışıyor. Aslında dünya içinde sürekli hareket halindeyken ve sürekli bir yere gitmeye çalışıyorken, bu dünya için bir şey yapıyorken veya başka bir şey için bir şey yapıyorken hiç fark etmez. Zihniniz hep sizi olduğunuz, ait olduğunuz yere götürüyor. Başka hiçbir yere değil. Ama bilinç diyor ki ben hiçbir yere ait değilim. Çünkü bir yere ait olduğum sürece bir şey olmak zorundayım. Bir yere ait olduğum sürece bir şey gibi davranmak zorundayım. Bir sınırın içine girmek zorundayım. Bir kalıbın içine girmek zorundayım. Belli bir çizgilerin içinde hareket etmek zorundayım. Buna zaman da dahil olmak üzere. Zamanın içinde hareket etmek zorundayım. Ama bilinç diyor ki ben bir yere ait değilim. Ve hiçbir anın içinde hareket ettiğim hiçbir yerde, ait olduğum hiçbir yerde olmamasına rağmen her an benim kendim. Spesifik olarak ulaşmam gereken hiçbir yer yok. Ve spesifik olarak ulaşmam gereken hiçbir yer yoksa hiçbir hareket ihtiyacım değil. Yani aslında kişi hareket etme ihtiyacından kurtulduğu an herhangi bir objeye doğru veya herhangi bir ait olduğunu zannettiği noktaya veya herhangi bir kavrama doğru hareket etmekten kurtulduğu an bütün anların kendisi olarak tek bir anın içinde ama her bir anın kendisi olarak her bir ana dönüşme kapasitesiyle var olmaya devam eder.
Soru sorabilir miyiz?
Bayağı böyle bir derin bir sessizlik ve yukarıya doğru bakışlar. Bence soru sorun ki biraz anlaşılır olsun. Duyuları çalıştırmaktan kurtarırsam Pratyahara neden ortaya çıkıyor? Neden Raja Yoga'da Pratyahara, yani duyuların kontrolü diye bir aşama var. Eğer duyularımı kontrol edebilirsem, duyular ne dedik? Zamandan güç alarak hareket ederler. Zamanı bilmeye yaramazlar ama zaman sayesinde deneyim getirirler. Öyleyse zamanın güç verdiği şeyleri önce ortadan kaldırmam lazım ki zamanı bir destekleyici olarak arkama alma fikrinden kurtulabileyim. Önce duyularımı çekmeyi öğrenmem lazım ki zaman duyularımı harekete geçirmek için bana güç vermeyi bıraksın. Sonra düşüncelerimi durdurmaya başlamam lazım ki zaman düşüncelerimin ortaya çıkması için bana güç vermeyi bıraksın. Bütün bunların hepsini durdurmayı başardığım noktada zamanla artık iç içe değil karşı karşıya kalmaya başlarım. Yani zaman sürekli olarak benim varlığımı devam ettirmem için bana bir şey yapmaya devam ettiği sürece zamanın üstüne çıkma şansım yok. Zamanı bilme şansım yok. Zamanı boyutlarını idrak etme şansım yok. Ancak zamanla olan ilişkim kesildiği noktada zamanı bilebilirim. Bunu şöyle düşün. Birisi sana sürekli bakıyor, anneni düşün, sürekli sana bakıyor, işte yediriyor, içiriyor, küçüksün, 6 yaşındasın ve kendi ayaklarının üzerinde duramıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun, sokağa çıkmaya korkuyorsun tek başına ve bu noktada anneni bırakıp dışarı çıkamazsın, değil mi? Önce annenden ayrılabilecek kuvvete ulaşman lazım. Kendi ayaklarının üzerinde durabileceğin, kendini doyurabileceğin, sokağa kendi başına çıkıp kendi başına hareket edebileceğin bir güce ulaşman lazım. Ya da 6'dan daha küçük bir yaş düşünün. 6 aylık. Önce bunların hepsini yapabileceğin bir güce ulaşman lazım. Ardından anneni terk edebilirsin. Ardından annenden uzaklaşabilirsin. Kendi başına bir hayat kurabilirsin. Zamanın sana verdiği bütün o güçten uzaklaşıp onlara ihtiyacın kalmadığı noktada, yani önce bedensel ilişkiyi kısmaya başlayıp ardından zihinsel ilişkiyi ortadan kaldırdığın noktada zamanın üstüne bir hareket gerçekleşip zaman bilinebilir. Kişi ancak bunu gerçekleştirebilirse ben dediği şeyin neler olduğunu görebilir ve böylelikle neyin ben olmadığını bulması sayesinde asıl özbenliğini ortaya çıkarabilir. Çünkü özbenlik dediğimiz şey parmakla gösterebileceğin bir şey değil. Ama parmakla gösterdiğin her şeyi ortadan kaldırdığında ortada bırakabileceğin şey. Ben dediğin her şey asıl senin üzerine giydirilmiş kıyafetler. Bütün hepsini çıkarttığın noktada, bu tişörtü çıkarttım, şalvarı çıkarttım, bunun altı da var. Deriyi çıkarttım, onun altındaki kas dokuyu çıkarttım, onun altındaki kemiği, her şeyi çıkarttım. Geriye hiçbir şey kalmadığı noktada işte şimdi beni buldum. Ama bir şey oradaysa hala gördüğüm şeyi ben yaratıyorum. Çünkü hala bir kalıbı var. Hala bilmek için orada bir şey tutuyorum. Ancak bilemediğim noktaya kadar ulaşabildiğimde ben dediğim şey, yani o özbenlik dediğimiz şey ortaya çıkabilir. Onun dışındaki her şey üzerimize giyilmiş bir kıyafetten başka bir şey değil. Ve bu kıyafetin de iyisi kötüsü yok. Egoist olabilirsin. Dünyanın en yardımcı insanı olabilirsin. Dünyanın en kötü niyetli insanı olabilirsin. Dünyanın en iyi niyetli insanı olabilirsin. Dünyanın en iyi ressamı olabilirsin. Dünyanın en kötü şarkıcısı olabilirsin. Bunların hiçbiri önemli değil. Nasıl olsa üstüne bir şey giydikten sonra en iyisini de giysen fark etmiyor, en kötüsünü de giysen fark etmiyor. Dünyanın en narsist insanıyla dünyanın en egosunu terk etmiş insanı arasında hiçbir fark yok. İkisinin de üzerinde bir kıyafet olduğu sürece hiçbir fark yok. Ne zaman aradaki fark ortadan kalkar? Üstündeki kıyafetlerin hepsini çıkarıp bunların hiçbiri senin için bir kimlik olmadığında. Aksi takdirde kendini dünyanın en iyi insanı olarak görüyorsan, ya da dünyayı geçtim, kendini çok iyi bir insan olarak görüyorsan, kendini egosu olmayan bir insan olarak görüyorsan, hala üzerinde bir kıyafet var zaten. Öyle olsan ne olur? Zaten bir kıyafetle görüyorsun. Öyle olman iyi veya kötü anlamında söylemiyorum, işte bir farkı yok. Farkı üzerimize giydiğimiz marka yaratıyor. X markası, Y markası. Söylediğimiz markadan hiçbir farkı yok. Markalardan kurtulmanın yolu bütün o kıyafetleri üzerimizden çıkartmak. Namaste.